A. Türkçülük. Üzerinde iftiralarla, yalan ve yanlışlarla dolu münakaşalar yaparak fikir yürütmek, bilhassa 1944 ve daha sonraki yıllarda kötü bir adet haline getirilmiş olan Türkçülük ve Türk Birliği ülküsü hakkında bir inceleme yapmanın zamanı çoktan gelmiştir. Türkçülüğün ve Türk Birliği ülküsünün bir cürüm olarak kabul edilmesinden ve bu yolda büyük propagandalara girişilmesinden sonra Türkiye'de Türk olmak ve Türkçülükten bahsetmek bile korkulacak hal olmuştu. Tanrı'ya şükürler olsun ki 14 Mayıs 1950'de Türk milletinin vermiş olduğu şanlı bir kararla meşum tek parti zihniyeti yıkılmış ve Türkçülüğün ufku yeniden aydınlanmıştır. Türkçülük ne demektir diye bir soru sorduğumuz zaman hatırımıza gelmesi gerekli olan şeyler bugün herkese göre değişmektedir. Çok muhtemeldir ki böyle bir soru karşısında bazı kimseler koyu bir gafletin ve adi bir menfaat taassubunun tahrikleriyle yaratılan propagandaların tesiri altında faşizmi düşünecek, diğer bazı kimseler de bunu ifade ettiği manadan büsbütün habersiz görünecektir. Hele gençlerin çoğunun buna ait esaslı hiçbir şey bilmediği hakikati önemli ele alınacak bir yoldur. Bununla ilgili acı bir misali burada söylemeden geçemeyeceğim. 1948 yılında Amerika'dayken genç bir arkadaşım bir gün okul kütüphanesinde Ansiklopedi Britannica'yı karıştırırken Türk kelimesinin karşısındaki izahı da okumuş ve orada Türkçülük denilen şovenizm ile Türklerin yurtlarında eskiden beri yaşamakta olan Türk olmayan unsurları gücendirerek kendilerine düşman ettiğini, bu yüzden bu yabancı unsurlarda da milli duyguların uyanarak geliştiğinin yazılı bulunduğunu görmüş. Bu hususa ait hiçbir bilgisi olmayan bu genç, Türk çocuğu yukarıda bahsi geçen ifadelere inanmaktan da kendini alamamıştı. Nasıl olur diyordu. İlim yetkisi, dünyaca tanınmış bir ansiklopedinin yazdığı şeyler yanlış olur mu? Bu sebepten benimle bir hayli münakaşalara da girişti. Fakat neticede Türkçülüğün, Hristiyan ve Müslüman bütün yabancı unsurların Türklere karşı gösterdikleri sistemli ve nankörce bir düşmanlıktan ve hıyanetten dolayı Türklerin kendi varlıklarını korumak kaygusundan doğduğunu anlayarak kanaatini değiştirmiştir. İşte yukarıdaki sebeplerden ötürü Türkçülüğün ne gibi bir mana ifade ettiğini ve doğuş sebeplerini kısaca izaha çalışmak faydalı olacaktır sanıyorum. Osmanlı tarihine şöyle üstün körü bir göz atıldığı takdirde dahi görülür ki, hiçbir zaman devletin siyasetinde ve Türk sosyal hayatında şovenizme varan bir milliyetçilik hakim olmamıştır. Değil yalnız küçük memuriyetlere, sadrazamlık gibi en yüksek makamlara bile her soydan insanlar getirilmiştir. Tanzimata kadar yurt içerisinde diğer dinlere ve milliyetlere karşı o devirlerde hiçbir memlekette bulunmayan ve aşırı sayılabilecek olan bir müsamaha ile mağlul koyu bir İslamcılık hakim olmuştur. Müslümanlığı benimsemekle o kadar ileri gidilmiştir ki bu yüzden Suriye ve Irak'ta hatta Filistin ve Mısır'da sayısı milyonları aşan Türk halkı Araplaşarak yavaş yavaş eriyip kayboldu. Türkçe her tarafta ihmal edilerek Arapça ve Farsça kelimeler kullanmak mukaddes bir moda ve zevk haline geldi. Tanzimattan sonra ise İslamcılığın yanında ortaya resmen bir Osmanlıcılık fikri çıktı. Bu fikir, çeşitli din ve milliyet taşıyan unsurların halitasından ortaya bir Osmanlı milleti çıkarmak hayaliydi. İşte bu hakikatler karşısında Türk milletinin şövenliğinden bahsetmek, ilmin gerektirdiği tarafsızlığa sırt çevirerek adi bir garazkarlığın esiri olmaktan başka bir şey sayılmaz. Türkler ancak gösterdikleri sonsuz müsamahalardan ve lütuflardan sonra gördükleri sistemli düşmanlık ve hıyanetlere karşı bir reaksiyon göstermek zorunda kalmışlardır. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği Yunan, Bulgar, Sırp, Ermeni, Arnavut, Arap ve diğer unsurların milliyetçilik ve ayrılık duygularının tesiri altında bir nefis koruması gayesiyle meydana gelmiş ve hiçbir zaman haksız ve tecavüzkar olmamıştır. Türkçülük, Türk milletinin ilim, sanat, ziraat, iktisat, kültür ve diğer her alanda milli gelenek ve milli bünyeye uygun bir şekilde kalkındırılması, içte ve dışta her çeşit saldırganlıklara karşı korunarak hür ve müstakil olarak yaşatılmasını hedef tutan bir ülküdür. Böyle bir ülkü, her milletin kendisi için mukaddes bir hak olduğu gibi, Türk milleti için ve onu teşkil eden her fert için de en mukaddes ve en tabii bir haktır. Türkçülüğü her ne sebeple olursa olsun, şu veya bu şekilde iftira ve ithamlar altında bırakmaya kalkışmak ise, bunu yapanların en hafif bir tabirle iyi niyetinden ve Türk milletine olan sevgisinden şüphe etmeyi gerektirir. Türkçülük hakkındaki düşüncelerimizi burada özet olarak belirttikten sonra şimdi birkaç satırla Türk birliği ülküsünden de bahsetmek gerekir.